Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve's salatu ve's selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve's salatu ve's selamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hısım akrabalarını tanımaya ve tanıtmaya çalıştığımız bu yeni program ile hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Her yeni programda bazı ana bilgiler sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi öyle başlayayım. Allahu Teala hamdü senalar olsun. Bu özel, güzel ve her yönüyle mesaj yüklü mikrofonlardan şimdiye kadar sizlerle tam 650 gül sohbeti paylaşmış olduk. Rabbime hamdolsun. Ashab-ı kiramın bazılarını özel olarak görmüş, sonra uzun soluklu annelerimizi ayrı ayrı ayrıntılı görmeye çalışmıştık. Sonra Aleyhisselam'ın akrabalarına geldi sıra. Önce dedeleri, nineleri gördük. Amcaları gördük. Amcaları görünce yengeleri gördük. Onların çocuklarını gördük. Böylece toplamda 650 gül sohbeti yapmış olduk. Akrabaları da 58 program oldu. Bunun 42'si amcaları ve yengeleriydi. Şimdi efendim, 651. program ile Peygamber Aleyhisselam'ın halaları ve enişteleri birinci bölümle sizlerle beraberim. Halaları, enişteleri. Rabbimden hayırlar dileyerek onların o güzel hayatlarındaki güzellikleri güzelliklerine uygun bir şekilde araştırıp değerleyerek sizlerle paylaşmaya çalışırken örnekleri örnek almak arzusunda olduğumuzu bir kez daha vurgulayalım. Bu vesileyle bu yeni programla, halalar ve enişteler programıyla tekraren hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum efendim. Şimdi şöyle bir soruyla giriş yapsak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kaç tane halası vardı? Bildiğiniz hala. Ve bu halaların evliliği, kocaları kimlerdi ve kaç tane çocukları vardı? Halalar ile Peygamber Aleyhisselam'ın münasebetleri nasıldı? Muhakkak bir şeyler diyeceksinizdir. Ama önce şunu bir içinizden cevap verin. Gerçi dışınızdan verseniz de ben duymam da. Ben çünkü sizi duymuyorum, siz beni duyuyorsunuz. Kaç halası vardı, hangileri hakkında ne biliyoruz? Yanlış anlaşılmasın efendim. Bu bir özel konudur. Siyer kitaplarında en fazla meşhur Hazreti Safiye halayı herkes bilir. Onun dışında bazı halalar fazla bilinmiyor. Bazıları adları dahi bilinmiyor. Ancak Peygamber Aleyhisselam'ın 6 halası olduğunu hemen burada söyleyeyim. Peygamber Aleyhisselam'ın 6 tane halası var efendim. Bu halaların hepsinin doğum tarihleri bilinmediği için onları anlatırken ya da yazarken kronolojik sıraya göre anlatamıyoruz, yazamıyoruz. Yani doğum tarihi ya da vefat tarihi sırasına göre anlatamayacağız. Kitap olarak da o şekilde yazamayacağız. Bu halaların üçünün doğum ve vefat tarihleri bilinmiyor. Altı halasından üçünün doğum vefat tarihleri bilinmiyor. Bir halanın sadece vefat tarihi biliniyor. İki halanın da hem doğum tarihi hem de vefat tarihleri biliniyor. Tekrar söylüyorum. hala sıralamasında herhangi bir kıstas ya da ilke belirleyemedik. Yani hocam niye önce şu halayı anlattın, niye önce bu halayı anlattın, bunların sırası böyle mi ya, birinci hala, ikinci hala gibi bir sıraya dizemiyoruz o yüzden. Şimdi bir düşünün bakalım, kaç isim aklınıza geliyor? Düşündünüz, sizi yormayayım. Nasıl ki amcalarını görürken böyle, yani sadece diyelim Ebu Talip, Hamza, Abbas radıyallahu anh şeklinde değil de Ebu Talip amca, Hamza amca, Abbas amca gibi amca diye hitap ettik biliyorsunuz. Şimdi de halalarını görürken, yani mesela Atike binti Abdülmuttalip ifadesini kullanmayacağım. Atike hala diyeceğim. Atike hala, Berre hala, Erva hala, Beyza hala, Safiye hala, Umeyme hala. Atike hala, Berre hala, Erva hala, Beyza hala, Safiye hala, Umeyme hala. Bunların Beyza hala ile Safiye halanın doğum vefat tarihleri biliniyor. Erva halanın vefat tarihi biliniyor. Az önce söylediğim gibi diğerlerinin doğumu da vefatı da bilinmiyor. Resulullah Aleyhisselam'ın halalarının hepsi İslam'a yetişmiş olup bazıları ilk yıllarda, bazıları da Medine döneminde vefat etmişlerdir. Bu halaları tanırken Abdülmuttalip dedeye kısa bir gönderme yapayım. Orada biraz değinip geçmiştim. Burada birazcık açacağım diye. Abdülmuttalip dede hasta olduğu zaman, ağır hasta olduğu vefat anında erkek çocuklarla, oğullarla görüştüğü gibi kızlarını hususi olarak çağırmıştı huzuruna, 6 kızını. Ve demişti ki onlara, ben öldüğüm zaman arkamda neler söyleyeceksiniz? Buna mersiye deniyor edebiyatta, mersiye. Birinin ölünün arkasından söylenen ağıt türü bir şey. O 6 kız ayrı ayrı ölmüş birinin arkasından, çünkü Abdülmuttalip dede her yönüyle meşhur ve övülen biriydi, iyi biriydi. Çok güzel mersiyeler söylüyorlar. Şimdi o mersiyeye bakarak Abdülmuttalip dedenin bütün kızlarının şair oldukları anlaşılıyor. Ancak şair derken günümüzde sadece şiir yazanlara şair deniyor ya, o dönemde şair demek, o dönemde yani böyle sıradan bir şair değil. Yani medyadır şair o dönemde, şair olarak yani. İslam'ın birçok ününü anlatan eserler ortaya koyan şairler. Biz mesela, ben şimdi İslam tarihçisi olduğum için olayları anlatırken, hadiseleri anlatırken sahabe-i kiramı konuşturuyoruz. Yani koşullukla neler konuşur, diyelim biri birine kızdı, nasıl şeyler ifade kullanır, bunların tamamı şiirlerden çıkarıyoruz. Büyük çoğunluğu daha doğrusu yani. O yüzden bunların sıradan birer şair olmayıp dönemin birçok yönünü anlatan tarihi değere sahip. Yeri geldikçe bazı küçük örnekler vereceğiz tabii. Halalara genel bilgi verdim. Tek tek inşallah, ne kadar sürer bilmiyorum, ne kadar araştırabilirsem, derleyebilirsem sizlerle paylaşmaya çalışacağım inşallah. Ve yine ilkin başında söylüyorum, diğer sohbetlerimizde olduğu gibi Allah'ın izniyle belli bir konu bittikten sonra onu ciddiyetle hazırladığımız için yayına gönderiyoruz. Elhamdülillah amcalarını bitirdik. Son rutuşlarını yapıyoruz. O da inşallah yayına gidecek. Peki halaları söyledik. Enişteler kimler? Şimdi bir düşünün bakalım, hangi hala kiminle evli? Bir tane enişte hatırlayabiliyor musunuz? Mutlaka hatırlıyorsunuzdur. Mesela Safiye halanın oğlu Hazreti Zübeyir meşhur. Zübeyir'in tam adını söylerseniz Zübeyir bin Avvam. Değil mi efendim? Mesela yani Safiye halanın kocası olmuş oluyor. Örnek olsun diye söyledim. Safiye halayı sonra göreceğiz. Aleyhisselam'ın 6 halası olmakla birlikte 10 ya da 11 eniştesi var. Hocam nasıl işleyeceksiniz? Doğrudur. 6 halası var Aleyhisselam'ın. Bir rivayette 10, bir rivayette 11. Bir kişide şüphe olduğu için onu da söylüyorum. Enişteyi görüyoruz. Bu enişteler işte hala diyelim evlenmiş, boşanmış, bir evlilik daha yapmış. Evlenmiş, kocası ölmüş, bir evlilik daha yapmış. Bu şekilde oluyor. Şimdi İslam öncesinde de insanın fıtratındandır. Erkeklerde çok kadın alma, çok evlilik vardı. İslam geldi bunu sınırlandırdı, dörde indirdi. İslam dört evlilik getirmedi. İndirdi bunu. Hanımlara sıra gelince İslam öncesinde de her hanımın mutlaka bir kocası olurdu. Yani hanımlar için iki koca zaten ağza da yakışmıyor. Yani uygun düşmüyor, yok böyle bir şey. O yüzden yani 6 halaya 11 enişte denince öyle bir şey düşünmeyin diye baştan söylüyorum kıymetli dinleyenlerim. Bu enişteleri ben şimdi şurada saysam bile önümde liste var. Aklınızda kalmayacak. Ben ders boyunca inşallah nasıl bir hayat yaşamışlar aile, tabii neler bulabilirsem. Resulullah Aleyhisselam'ın eniştelerinin hepsi hakkında ayrıntılı malumat yoktur maalesef. Önce onu söyleyeyim. Bazıları hakkında çok az malumat vardır. Bazen sadece isim verir geçer enişteleri. Bazılarının hayat hikayeleri çok kısa ama ayrıntılı bir şekilde olanlar da var. Onları da inşallah halalarla beraber göreceğiz. Yine aynı şekilde bir merak edin diye soru sorup cevap vermeyeceğim. Aleyhisselam'ın kaç tane hala çocuğu vardı? Mesela amcalarını gördüğümüzde en son söylemiştim 61 amca çocuğu diye. Şimdi halalara geldi sıra, kaç tane hala çocuğu var? İnşallah bunlar bittikten sonra isim isim vereceğim ben size verebildiğim kadar. Böylece hala çocuklarını da öğrenmiş olacağız. Efendim bir rüya meselesi bir de çocuklarından bazılarının değişik duruşlarıyla öne çıktığı için Hazreti Atike halayı başa aldım. Atike binti Abdülmuttalip. Atike hala. Şimdi tekrar Bismillah diyerek ilk olarak Atike halamızı görelim. Tam adıyla Atike binti Abdülmuttalip binti Abdullah ve bin Haşim bin Haşimiye, yani böyle bir şey gibi geliyor insana ama üstten aşağı söyleyeyim. Haşim oğullarından Abdülmuttalip'in kızı Atike. Künyesi Ümmü Abdullah. Bunlar akılda kalmaz. Ama ben genelde bir bilgi olsun diye söyledim. Efendim, Atike hala Mekke'de doğduğu halde doğum tarihini bilmiyoruz. Medine'de vefat ettiği biliniyor. Aranızda Hacca Umre'ye gidenleriniz vardır. Cennetül Baki kabristanına ana kapıdan girdiğimiz zaman solda Resulullah'ın halaları diye 3 tane kabir gösterilir. Rivayetlerin birinde Atike hala orada yatıyor. Allahu alem. Yani Medine'ye hicret ettiği, Medine'de vefat ettiği biliniyor. Atike halanın. Atike halanın annesi Fatma binti Amr olup annesi hakkında malumat yok. Babası biliyorsunuz kimdir? Abdülmuttalip. Baba deyince halanın baba tarafından dedesi, baba tarafından dedesi Haşim bin Abdümenaf, baba tarafından ninesi Selma binti Amr. Aynı şekilde anne tarafından dedesi Amr bin Aiz bin İmran, ninesi ise Sahra binti Abd bin İmran el-Mahsumi. İsimler akılda kalmaz amenna. Ama ben istedim ki notlarımı öyle aldım. Halayı görürken tamam babasını bilelim, annesini bilelim. Çünkü İslam aile hukukunda ve aile adabında ata dediğimiz dede ile neneyi de bilmek durumundayız. Dedeyi neneyi atamıyoruz. İşte baba tarafından dedesi ninesi, anne tarafından dedesi ninesi. Bir insanı görürken başladık dedesinden yani dedelerinden. Çünkü baba ve anne var iki taraftan. Ninesi yani ninelerinden iki taraftan. Bir de kardeşleri olur. Erkek kardeşleri, kız kardeşleri. Resulullah Aleyhisselam'ın babası ve 12 amcası vardı. Babası ve 12 amcası. 6 da halası. Biliyorsunuz. Bu durumda Atike halanın 13 erkek kardeşiyle 5 kız kardeşi oluyor. Atike halanın 13 erkek kardeşi, 5 kız kardeşi. Ben bu konuyu araştırırken hedefimde şu vardı kıymetli dinleyenlerim. Halen var ama ulaşamıyorum. Yani çok zor, bulamıyorum bilgileri. Bunlar arasında nasıl bir iletişim var? Nasıl bir akrabalık bağı var? Birbirlerine gelmeler gitmeler, bunların hangileri iman etmiş etmemiş, nasıl bir hayat ortaya koymuşlar, nasıl örnek alacağız? Bu yönde. Yine ifade ettiğim gibi ben bulabildiğim kadar, ama tekrar söyleyeyim, mümkün olduğunca derin ve tahlil ederek sizlere bu malumatı getiriyorum. Ancak mutlaka çokça eksiğim, yanlışım, kusurum olacaktır. Artık Allah'tan affımızı diliyoruz. Az önce ifade ettik ya, Resulullah'ın halaların hepsi şair yönleri var. Dolayısıyla Atike hala da şair, şaireydi. Atike halanın günümüze intikal eden şiirlerinden biri, babası Abdülmuttalip hakkında söylediği meşhur mersiyesidir. Ben şimdi oradan buraya böyle uzunca şey söylemeyeceğim ama Abdülmuttalip dede hastalığının son günlerinde 6 kızını da yanına çağırıyor, az önce ifade ettim. Ölümünden sonra kendisi için nasıl mersiyeler söyleyeceklerini onlardan dinlemek istiyor. Bunun üzerine her biri ayrı ayrı babasını öven birer mersiye söylüyorlar. Yani şair, o günkü şair, yani böyle baba ben şu odaya geçeyim bir şiir yazayım sana okuyayım, öyle değil. İrticalen dediğimiz, yani nedir? Şöyle o anda ifade ediyor, yani ses ile ifade ediyor, yazı yok henüz yani. Yazı yazanlar da var ama öyle sözlü olarak yani. Atike hala babası için yazdığı mersiyede onun yüksek ahlaki vasıflarını, cömertliğini ve cesaretini ön plana çıkarıyor. Yine mersiyede babasının zorluklara karşı tek başına bir ordu gibi durduğunu, bu çok önemli, düşkün değil, aksine haysiyetini koruyan, sözüne güvenilir, şanlı ve şerefli bir insan olduğunu anlatıyor. Nasıl fakir fukara kol kanat gerdiğini, nasıl toplumuyla ilgilendiğini, yani muazzam bir şekilde o gün edebiyatını ortaya koyduğu gibi sosyal hayatı da ortaya koyuyor. Yakınlığı, akrabalığı ortaya koyuyor Atike hala babasının övdüğü meşhur mersiyesinde. Atike halanın hayatı hakkında çok geniş malumat yok. Bunu bir kez daha söyleyeyim. Buna rağmen onun hayat hikayesi arasında en meşhur olan olay Bedir gazvesinden önce gördüğü meşhur rüya meselesidir. Evet. Ve bu gerçekten İslam tarihinde önemli yer tutuyor. Yani birileri İslam'a saldırmak için yani her türlü bahaneyi bulur ya. İşte buradan da bir saldırı göreceksiniz. Ama aynı zamanda aklın yolu birdir derler. Gelişmeleri takip eden gönül ehli insanlar, tabii ki hani biz bazen böyle gündelik hadiseler yaşadığımızda bu hadiseler içerisinde bazı şeyler vardır ki böyle hemen rüyamıza gelir yani. Böyle onları rüyada görürüz. Konuşmalarda bazen böyle ifadeleri kullanırız. Burada da bunu görüyoruz. Şimdi hayatı hakkında çok fazla malumat olmadığını söylemiştim. Ama bütün kitaplar, kaynaklarımız Atike hala denince önce rüyasını anlatıyorlar. Ben de bu geleneğe uyarak Atike hala bir rüya görüyor. Bu rüyayı kardeşi Hazreti Abbas amcaya anlatıyor. Rüya bayağı uzunca, ben özetledim. Notlarım arasına özet olarak aldım ve şuraya yazdım. Size onu okuyayım. Diyor ki, rüyamda gördüm. Deveye binmiş bir kişinin Mekke'ye doğru geldiğini gördüm. Gelen bu kişi Ebtah'ta durarak, bir yer ismi, Ebtah'ta durarak yüksek bir sesle şöyle bağırmaya başladı. Ey özür sahipleri! Öleceğiniz çukurlara koşun! Ey insanlar! Öleceğiniz çukurlara koşun! O kişinin böyle haykırması ile hala anlatıyor. Yani çok korkunç bir giriş bu. Onu işitenler hemen oraya koşuyorlar. Ne diyor diye. Bu söylediğinden sonra onun etrafını sararak ne olup bittiğini anlamaya çalışıyorlar. Safiye Atikala bize böyle anlatıyor. Bir kişi çıktı. Efendim öleceğiniz çukurlara koşun dedi. Ve millet dedi hay oraya doğru koşuyordu. Ne diyor diye böyle yani söze girerken de ey özür sahipleri bu da acayip bir şey. Öleceğiniz çukurlara koşun bunu çok tekrarlıyor. Öleceğiniz çukurlara koşun. Daha sonra bu kişi Kabe'nin içine girdi ve millet de onun peşinden gitti. Peşinden gitti. Millet bu adamın etrafındayken devesi onu Kabe'nin üzerine çıkarıp R'ye bakın deveyle Kabe'nin üstüne çıkıyor. Devesi onu Kabe'nin üzerine çıkarıyor. Sonra diyor ki yok diyor Kabe değil. Ben sonra diyor anladım. Kabe'nin üzerine çıkmış gibi oldum. Orada bir şeyler söylüyor burada. Söylediği şeyi aynen orada bir kez daha tekrar ettiği cümlesi Kabe'nin üzerine çıktığına işaret. Rüyada çıkarsın. Daha sonra devesyonu Ebu Kubeys Dağı'nın başına çıkarıyor. Önce Kabe'nin içine giriyor. Sonra damına çıkarıyor. Orada bağırıyor. Ey insanlar öleceğiniz yere koşun koşun diye bağırıyor biri. Efendim. Sonra Kabe'nin içine giriyor. Damına çıkıyor. Orada bağırıyor. Oradan iniyor. Ebu Kubeys Dağı'na çıkıyor. Şu anda Ebu Kubeys Dağı kalmadı. Gerçi orada ya. Her tarafı yıktılar. Orada aynı şeyi tekrar ediyor. Bu kişi dağın başındayken eline büyük bir taş alıp yani koca kaya rüya ya bu. Onu dağdan aşağı doğru yuvarladı. Aşağıya gelen bu taş parçalara ayrılıp Mekke'deki her evin içine bu taşın birer parçası düştü. Nasıl? Korkutucu değil mi? Şimdi yukarıki cümleye geçiyorum. Ey insanlar öleceğiniz çukurlara koşun. Subhanallah. Ve en son çıkıyor Ebu Kubeys Dağı'na. Orada koca bir kayayı aşağı doğru yuvarlanıyor. Kaya yuvarlanırken parçalanıyor. Ve bu parçalar evlere isabet ediyor. Erkenden bir cümle kullanayım. Daha onun herhalde oraya sıra gelir bilmiyorum da. Erkenden bir cümle kullanayım. Bu olayı anlatan kaynaklarımız diyor ki sonra diyor gördük ki bu taş parçasının isabet ettiği her evden Bedir'de bir ölü vardı müşriklerden diye. Tabi bu sonraki konu ama şimdi söylemiş olayım. Atika Alam böyle bir rüya gördüğünü kardeşi Abbas amcaya anlatıyor. Biz Abbas amcayı sizlerle paylaştık. Ama diyor ki sakın bunu kimseye söyleme. Abbas amca da tembih ediyor bacısına. Aman ha diyor bunu kimseye söyleme. Bizimle alay ederler. Niçin? Şimdi onu göreceğiz. Atika hala gerçekten çok düşündürücü bir rüya görüyor. Kardeşiyle paylaşıyor. Kimseye anlatmamasını kardeşine söylediği gibi kardeşi Abbas amca da onu kimseye anlatmamasını söylüyor. Acaba neden? Bir de ona bakalım. Evet efendim. Atike hala çok değişik, farklı, korkutucu, ürkütücü bir rüya görüyor. Kardeşiyle paylaşıyor. İkisi de birbirine bunu kimseye anlatmayalım diyorlar. Fakat bu rüyanın çok özel bir şey olduğunu anlayan Abbas amca, cahiliye döneminden beri beraber çok iş yaptıkları, malum Abbas amca büyük tüccardı yani şimdiki iş adamı. Beraber iş yaptıkları ve o günler kadar da çok iyi arkadaşı olan Velid bin Mughire'ye anlatıyor. Velid bin Mughire de mühim bir isimdir. Mekke'nin en önde gelenlerindendir. Akıllı bir adamdır. Ama maalesef iman etmedi. Bedir'de müşrik olarak öldü. Bu Velid bin Mughire meşhur Hazreti Halid bin Velid'in babasıdır. Ya aynen abi kardeş, bacı kardeş birbirine sır gibi konuştukları gibi Hazreti Abbas amca da Velid bin Mughire'ye aman ha diyor. Ben senin benim dostumsun, arkadaşımsın. Sana bunu paylaştım. Bunu kimseye anlatma. E şimdi bir söz var ya, söyleme sırrını dostuna, o da söyler dostuna. O da söyler dostuna, sır sır olmaktan çıkar. E Velid bin Mughire de en yakın dostları Ebu Cehil, Ebu Sufyan, Ümeyye gibi önde gelenler var. Onlarla paylaşıyor. Onlar da başkalarının anlatınca rüya ilginç. Anlatınca rüya bütün Mekke'ye yayılıyor. Herkese yayılıyor. Millete korku ve panik yaşatıyor rüya. Öyle ki Ebu Cehil bu rüyayı kullanarak Haşim oğullarına ağır hakaretlerde bulunuyor. Şimdi az önce söylemiştim. Birilerin İslam ile derdi varsa Allah ıslah etsin, Müslümansa, değilse şerlerinden muhafaza etsin. Her türlü bahaneyi bulur, Müslümanlara, İslam'a saldırırlar. Ebu Cehil adı üzerinde yani çok ağır şeyleri söylüyor. Ben şimdi onu sizlerle paylaşayım. Ne oluyor öyle ey Abbas diye çıkışıyor milletin içinde. Ne oldu ki ey Ebul Hakem? Künyesi odur Ebu Cehil'in, Ebul Hakem. Yine İslam'dan önce de iyi arkadaş bunlar aslında. Ama işte bunu kullanacak. Ne olur öyle ey Abbas? Ne oldu ki ey Ebul Hakem? Ve Ebu Cehil kusuyor ağzından. Sizin erkeklerinizden çıkardığınız bir nebi, bir peygamber yetmedi de şimdi kalkıp kadınlarınızdan da mı bir peygamber, bir nebi çıkardınız? O tarihe kadar ve tabii kıyamete kadar kadınlardan peygamber yoktur biliyorsunuz. Yani bu rüyayı bir güya vahiy gibi böyle alay edip kadından peygamber çıkardınız. Yani peygamber de yalan söylüyor anlamına böyle korkunç bir hakaret. Sizin erkeklerinizden çıkardığınız bir nebi gibi o yetmedi de şimdi kalkıp kadınlarınızdan da mı bir nebi, bir rasul, bir peygamber çıkardınız? Abbas amca şaşırıyor. Bu da ne demek böyle diyor. Bu da ne demek böyle? Ebu Cehil böyle başını sallaya sallaya herkes duysun diye bağıra bağıra size 3 gün mühlet ey Abbas. Sadece 3 gün diye bağırıyor. Abbas amca merak ediyor. Ne olacak ki 3 gün sonra? Ne olacak? Eğer yeni nebiniz Atike Hazretlerinin alay ediyor. Yeni nebi peygamberin Atike Hazretlerinin kendilerine rüyasında söylendiği gibi 3 gün içinde bir şey olacakmış ya. Alay mı ediyorsun sen bizimle diyor. Alay mı ediyorsun sen bizimle diye ister istemez Abbas amca çıkışıyor. Alay edilecek iş yapmayın siz de. Hele bir durun. Atike'nin dediği gibi, onun dediği o şey 3 gün içinde gerçek olmazsa biz ne yapacağımızı biliriz. Yani bu kadar da bahaneciler. Biz size ne yapacağımızı biliriz. Abbas amca da kızıyor haklı olarak. Ne yapabilirsiniz ki diyor. Ne yapabilirsiniz bize? Araplar içinde sizin kadar yalancı kimsenin olmadığını, sizde murat kim? Haşimoğulları, Muttalipoğulları. Resulullah'ın kabilesi yani. Ya Araplar içinde sizin kadar yalancı kimsenin olmadığını, sadece yalancı değil, en yalancı, en sahtekar kimse olmadığını, sizin ne kadar şerefsiz, subhanallah, sizin ne kadar şerefsiz kimseler olduğunuzu bütün herkese ilan edeceğiz diyor. Bütün herkese ilan edeceğiz. Biz öyle miyiz yani? Arkadaşlar ya önceden. Biz öyle miyiz yani? Atike bu rüya hikayesini niye uydurdu peki? Böyle çıkışıyor. Atike bu rüya hikayesini niye uydurdu peki? Atike hala ile öyle bir alay etmeye başladılar ki sadece Abbas amca değil. Evinden bile dışarı çıkamaz oldu. Ve yine sadece Atike hala ve Abbas amca değil, Haşim oğulları ve Muttalip oğulları ile de alay etmeye başlamışlardı. Onlar da kadın peygamber çıkardılar, şu oldu bu oldu diye. Ebu Cehil kafiri başta olmak üzere müşrik önde gelenleri bu rüyayı dillerine dolamış, öyle çarpıtmışlardı ki rüya bile aslından saptırılmıştı. Şimdi şöyle düşünün kıymetli dinleyenlerim. Çok ilginç, çok farklı bir rüya gördüğünüzü düşünün. Ki görüyoruz hepimiz. Bunu birine paylaştığımızı düşünelim. Sonra birisi duydu. Çok ilginç geldi. Aynı rüyayı onunla paylaşırken ya birkaç kelime ekleriz ya da çıkarırız bilmeyerek. 3 kişiye, 5 kişiye anlatırken ben denedim böyle bir şey. Yani bir olay anlatıyorum diyelim. Çalıştım. Olayı anlattım, kaydettim olayı. Yani kısa bir 3-5 dakikalık bir şey. 5 ayrı yerde anlattım. 5'ini dinledim sonra. 5'i de farklı geldi bana. Aynı olayı anlatıyorum. Sonuçta rüya anlatıyorsunuz. Yani şimdi böyle kelime kelime ezberlemiyorsunuz. Yani bazen o sizi dinleyenlerin durumlarına göre rüyayı açıklayıcı birkaç kelime rüyaya giriyor ya da rüyadan çıkarılıyor. Böyle oluyor. Şimdi burada ise üstelik kasıt da var. Atikalı'nın rüyasına eklemeler, çıkarmalar yaparak alay ediyorlar. Atikalı çok üzgün, çok üzgün. Aradan sadece 3 gün geçiyor ki, ama millette panik var, korku var yalnız. 3 gün geçiyor ki bir anda duyulan feryat bütün herkesi yerlerinden fırlatmaya yetiyor. Nedir feryat? Birisi bağırıyor. Ey Mekkeliler! Ey Kureyş topluluğu! Yetişin! İmdat! Ey Mekkeliler! İmdat! Neredesiniz ey Mekkeliler? Ey önde gelenler! Neredesiniz? Yetişin! Böyle bağırıyor. Koşup girenler, kim bu böyle avazı çıktığı kadar bağıran adam? Bağırıyor. Yaklaşıyor bağıran kişi. Damdam bu. Damdam. Damdam adamın ismi bu ya. Damdam meşhurdu. Yani geçiz. Onun da bir tek bu sahnesi meşhur. Damdam diye bir adam. Bu ne hali peki böyle? Hem bağırıyor hem de devesini çatlatırcasına sürüyor. Baksanıza. Deve sürüyor, bağırıyor. Ey Mekkeler yetişin, imdat, imdat. Kervan, kervan elden gidiyor. Ey Mekkeler yetişin. Böyle bağırıyor. Damdam devesinin burnunu kesmiş. Hayvan her tarafını kana bulayarak korkunç bir görünüm oluşturmuştu. Semerini ters çevirmiş, giymiş olduğu gömleğin de önünü, arkasını yırtmış, perişan bir halde bağırıp çağırarak imdat diye haykırıyor. Şimdi efendim, şimdikilerini bilmiyorum. O günkü Araplarda korkunç bir haber getiren biri bindiği devesini, atını, merkebini neye biniyorsa sağ olun yani burnunu kesmişlerken de yani kanatmış sağını solunu hayvanın. Hayvanı kanatır, semeri ters çevirir, giyindiği elbisenin önünü arkasını yırtar. Yani böyle hani çok dayak yemiş, hırpalanmış bir tip çizerek öyle girir, öyle bağırır. Burada öyle yapıyor. Hem öyle bağırıyor ki bütün herkes harem meydanına koşuyor. Tabii önde gelenler her zaman öndeler. Ne oluyor ey damdam? Ne bu halin senin böyle? Yetişin diyorum, duymuyor musunuz? Şunu doğru dürüst anlatsana diye kızıyorlar. Ebul Kasım ve ashabı. Ebul Kasım kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebul Kasım ve ashabı kervanınıza saldırmak için yola çıkmışlar. Kervanın başında olan Ebu Sufyan size haber vermek için beni gönderdi. Hemen silahlanıp kervanı kurtarmak için gelsinler dedi. Haber bu. Herkes bir anda sus pus oluyor. Atike halanın rüyası gerçekleşiyordu işte. Korkulu ve endişeli gözlerle birbirine bakarken Abbas amca haykırıyor. Ya şimdi ne yapacaksınız bakalım? Yine alay etsenize hadi. Alay edin bakalım diyor. Gerçekten de Atike halanın rüyası gerçekleşiyor. Ama buna rağmen müşrik azgınları hemen silahlanıp Müslümanlar üzerine yürüyemek için harekete geçiyorlar. Şimdi burada nedir biliyorsunuz bu hadise? Bu Bedir Savaşı efendim. Yani Atik halelerle alakalı değil ama kısa bir Bedir'e değinmek zorundayım. Çünkü buna tamamını izah edemeyeceğim. Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret edince bütün mallarını yağmalıyor müşrikler, Mekke müşrikleri. Kendilerine mal mülk katarak ta Şam'a kervan gönderiyorlar. Satıp başka şeyleri alıyorlar, silahlar vesaire. İyi para kazanıyorlar. Ve Müslümanların mallarının da içinde olduğu büyük kazançla bir ordu hazırlayıp Medine'ye yürümek niyetindeler. Ancak Cenab-ı Hak başka bir şey takdir ediyor. Bu kervanı Allah Hazreti Peygamber'e bildiriyor. Tabii onun da gözcüleri var. İstihbaratçı faaliyetleri var Aleyhisselam'ın. Ve kervanı vurmak için çıkıyorlar. Çünkü kendi malları. Biliyorsunuz kervan diye çıkılıyor. Ancak iş değişiyor. Kervan sahilden kaçıyor. Mekke'den ordu geliyor. İki ordu Bedir'de karşılaşıyor. Ve büyük Bedir Harbi oluyor. Ve orada yine biliyorsunuz 70 tane müşrik önde gelen ölüyor. İşte bunların hepsi içindeler. 70 yani toplam 70 ölü var. 70 de esir var. İşte o Atike halanın gördüğü rüyada işte biri bağırıyor rüyasında. En son Ebu Kubeys dağına çıkıp oradan bağırıyor. Koca bir kayayı aşağı doğru yuvarlıyor. Kaya parçalanıyor. Parçaları evlere isabet ediyor. Hangi evde ölü varsa o evlere isabet ediyor. Daha doğrusu kaya parçaları hangi evlere isabet ettiyse o evlerden Bedir'de ölüler var. İşte bu hadise Atike halayla ilgili en meşhur olaydır. Yani 50 tane, 40 tane, 30 tane veya artırayım 70 tane, 100 tane kitap karıştırın. Atike halayla ilgili fazla rivayet bulamazsınız. Ama bu rüya hepsinde var. Bir de yukarıda söylediğim mersiyesi var. O biraz uzunca onu almadım. Özetleyip geçtim yani. Atike hala böyle bir hayat yaşamıştı. Evet. Şimdi merak edersiniz haklı olarak. Hocam şeyler söylüyorsunuz ama Atike hala İslam'a girdi mi girmedi mi? Şimdi Resulullah'ın halalarından biri İslam'ın ilk yıllarında ölüyor. Bunları göreceğiz. Biri ikinci yılında ölüyor. Dört hala yaşıyor. Ve bunun dördü de Medine'ye hicret ediyor. Bunların biri Atike haladır. Ancak bazı kaynaklarda farklı rivayette var. Ben bunları da araştırdım. Şöyle bir özet veriyorum ben size. Atike halanın Müslüman olup olmadığı ihtilaflı olduğu gibi alimler onun Müslüman olup olmadığı konusunda görüş birliğine varamamışlar. Ancak onun Müslüman olduğu ve Medine'ye hicret ettiği rivayeti üzerinden gidenler Müslüman olduğu kanaatindeler. Resulullah Aleyhisselam'ı anlatıp onu çokça öven şiirlerine baktığımızda eğer bu mısraları gerçekten Atike hala söylemişse onun Müslüman olduğu anlaşılır. Kaynaklardaki verdiği bilgi bu. Hocam siz ne düşünüyorsunuz? Benim haddime değil. Ama 40 yıllık İslam tarihçi olarak Atikaların şiirlerine bakıyorum. Bir de Medine'ye niye gidiyor? Oraya bakıyorum. İslam'a girdiğini düşünüyoruz. Acizane. Evet. Bir de zamana sızdırarak Atikaların evliliği ve aile yapısı üzerinde duralım biraz. Çünkü Atikalayı meşhur eden bir oğlunun hayırsızlığı. Tabii sonra hayırlı olacak ama önce çok şeyler yaşayacağız. Atike hala cahiliye döneminde yani İslam gelmeden önce Ebu Umeyye Mughire ile evlenmiş olup ondan 3 oğlu bir kızı vardı. Ebu Umeyye bin Mughire. Bununla evli 3 oğlu bir kızı oluyor. Atike halanın dışında başka kadınlarla da evli olan Ebu Umeyye bilinmeyen bir tarihte Yemama yakınlarında müşrik olarak ölmüş. Dolayısıyla Atike halanın kocası Ebu Umeyye ile nasıl bir hayat yaşadığına ilişkin pek bir rivayet yok. Ancak kocasıyla pek sorun yaşamadığı anlaşılıyor. Peki kocası nasıl biri? Nasıl bu kanaata vardık? Yani eniştemiz şimdi bu. Atike halanın kocası enişte oluyor. Mekke'nin en önde gelen eşrafından biri olan kocası Ebu Ümeyye şeref ve haysiyet sahibi biriydi. Aynı zamanda böyle en zor zamanlarda bile hadiselere çözüm getirmesi yönüyle çok meşhurdu. Hatırlayın, bir örnek vereyim. Kabe inşaatı esnasında Resulullah o günlerde 30 küsur yaşlarında ya, Hacerül Esved'i yerine koymada bir olay çıkıyor malum. Ve Resulullah'ın hayatı anlatılırken bu sahne Kabe hakemliği olarak geçiyor. İşte o hadisede Atikalar'ın kocası Ebu Ümeyye enişte devreye giriyor. Yani Hacerül Esved'i biz yerine koyacağız. Bu bize layıktır. Bizim içimizdir. Biz koyarız. Bu şeref bize aittir derken kılıçlar çekiliyor. Savaş çıkacak. Çok kan dökülecek. İşte bu Ebu Ümeyye bir dakika durun diyor. Durun. Biz güzel bir iş yapıyoruz. Niye kavga ediyoruz ki? Bekleyin. Şu kapıdan şu hareme ilk giren kim olursa onu hakem tayin edelim. Gelsin durumu anlatalım. Onun verdiği hükme razı olalım. Tamam diyorlar. Kılıçlar yerine konuyor. Herkes oraya bakıyor. Kapıdan kim geliyor? Tabii biliyorsunuz değil mi? Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Abbas amcayı anlatırken bu sahneyi işlemiştim ama burada bir kez tekrarlamak zorundayım. Resulullah'ın geldiğini görenler, tabii o zaman daha peygamber değil, daha 30 yaşlarında. İşte diyorlar, Emin, Emin, Muhammedül Emin, biz ona razıyız, biz ona razıyız diyorlar. O da böyle işaret ediyorlar, yanımıza geliyor, durumu anlatıyorlar. Bu şekilde anlatımda da sanki Peygamber Aleyhisselam oradan bir yere doğru gidiyor, oradan geçiyor gibi bir anlatım var. Halbuki Zübeyir amcasıyla beraber, böyle bir amcası vardı Aleyhisselam, onları görmüştük. Zübeyir amcasıyla beraber Kabe inşaatına taş taşıyor Aleyhisselam. Yani bir taş için, yani Hacerül Esved olayı için inşaat durdu ama taş taşımaya devam ediyorlar. Yani oradan geçmiyor. Elinde, kucağında, sırtında koca bir taş var. Ama onlar yukarıdayken bunlar böyle bir iş büyümüş, onu bilmiyor. Anlatıyorlar. Tamam diyor da biliyorsunuz. Yarkasını çıkarıyor ya da bir bez istiyor. Taşı ortaya koyduruyor. Her kabile reisine etrafından tutturuyor. Duvarın dibine kadar götürüyor Aleyhisselam. Taşı kaldırıp yerine koyuyor. İşte bu sahneyi oluşturan Atikalar'ın kocası Ebu Ümeyye eniştemiz. Öyle diyeyim yani. Bir böyle bir özelliği var bu adamın. Çünkü yani çok önemli. Ben hatta şöyle bir cümle kullanıyorum. Kabe inşaatı esnasında Hacerül Esved'i yerine koymak için birbiriyle yarışan, atışan, sonra da kılıç çeken liderler içinde en mutedil duruşlu o olmuştur. Evet. Peki başka ne özelliği var? Bunun bilinmesi lazım. Ayrıca Ebu Ümeyye eniştenin uzun yolculuklarda kendisi, yani mukim iken, Mekke'de otururken de cömert, özellikle en büyük, en öne çıkan bir özelliği de odur. Uzun yolculuklarda da çok cömert davranıyor. Hatta çok kişiye yediriyor, içiriyor. Hani bugün moralleri olur da birbirimize çay, kahve, yemek ısmarlarız ya, öyle düşünün. O günde var öyle şeyler. Ama başka bir şey daha var. Atike halanın kocası Ebu Ümeyye bin Muhire, adamın künyesi Zatur Rakib. Zatur Rakib ne demek? Yolcunun azığı demek. Peki niye öyle demişler? Yol levazımatı hazırladığı zaman aynı zamanda birkaç kişi için de hazırlıyor. Sadece iki kişilik değil yani. Mesela ben bir yere gidiyorum, kendimi hazırlarım. O birkaç kişilik hazırlıyor. Yolda ihtiyaç sahiplerine elbise ise elbise, su ise su, yiyecek ise yiyecek veriyor. Ve Zatur Rakib diye anılıyor. Yolcunun azığı. Böyle bir künye alıyor. Bu şahıs. Yani böyle bir adamın Atikalı'yla çok güzel geçindiğini de düşünüyor kaynaklarımız yani. Ebu Ümeyye değişik zamanlarda yaptığı evlilikleri biliniyor. Atike halanın bu kumaları ile, yani kuma aynı kocanın diğer hanımı, bu kumaları ile nasıl bir geçim ve münasebet içinde olduğunu maalesef bilmiyoruz. Kaynaklarımızda yoktur ya da ben ulaşamadım. Ebu Umeyye bin el-Mughire, İslam öncesi Mekke döneminin siyasi ve ticari hayatına yön veren kabile aristokrasını temsil eden en önemli biri olarak tarihe geçmiş. Bu zat, Atike halanın oldukça zengin, sayılı büyük tüccar, cömert ve yardımsever biri olan kocası Ebu Umeyye ile güzel bir hayat yaşadığını düşünüyoruz Atike halanın. Allah bilir tabii ki. Ama görebildiğimiz bu kıymetli dinleyenlerim. Atike hala, kaynaklarda şunu görmüyoruz. Bu az önce ifade ettim. Ebu Umeyye'nin vefat tarihini bilmiyoruz ama işte Yemen taraflarında öldüğü ifade ediliyor. Ve Atike halanın onun ölümünden sonra evlenip evlenmediğine ilişkin bir rivayet yok. Ama genelde kanaat Atike halanın evlenmediği yönündedir. Allahu alem. Ama böyle Peygamber Aleyhisselam'ı çok sever Atike hala. Onun Hatice annemizde ticaret kurmasında da mesela Atike halanın çok önemli bir özelliği, duruşu var Atike halanın. Bunu da anlamak gerekir Atike hala ile ilgili. Hayat hikayesi hakkında fazla malumat yok demiştim. Şimdi geldik çocuklarına. Çocukları kimler? Onların durumları ne? İslam'da İslam'a karşı duruşları nasıl? Bunları inşallah şu an süremizde olduğu için haftaya bırakıyor. Haftaya aynı konuyu devam etmek, Peygamber Aleyhisselam'ın akrabayla haşin neşir olmak duygusuyla, arzusuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.